Ayrım 8.
Karım tencereyle içeri girdi. Bunun düdük tepeliği nasıl konacak dedi. Yeniden tarifnameyi okuduk. Tarifnamedeki numaralı şekillere göre denemeler yaptık ama tepelik bir türlü tenceredeki yerine geçmedi. Misafirlerden biri tarifnameyi okumasaydık yapardık biz bunu dedi. Saat 12 olmuş, biz daha tencereyi ateşe koyamamıştık. Karım Allah aşkına siz nasıl kullanıyorsunuz bunu dedi. Yaşlıca bir hanım, kızım dedi, bizde düdüklü tencere var ama ne olur ne olmaz patlar diye ben lastiğini çıkardım. Bildiğimiz tencere gibi kullanıyorum. O zaman çabuk pişiriyor mu? Yo, daha da geç pişiriyor ama ne de olsa düdüklü işte. Karım başka bir misafir hanıma sordu. Sizin düdüklünüz var mı? Aa, var tabii. Nasıl kullanıyorsunuz? Doğrusunu istersen şekerim, ben geçen sene aldım ama daha kullanmadım, duruyor. Başka bir misafir hanımla düdüklü tenceresini su kabı olarak kullandığını itiraf etti. Saat 13 olmuştu, karıma komşulara sor, nasıl olsa hepsinin düdüklü tenceresi var dedim. Karım yarım saat kadar komşuları dolaştıktan sonra elinde düdüklü tencereyle pek üzgün döndü. Münevver hanım kapağını kapamadan kullanıyormuş. Berrin hanım korkusundan daha hiç kullanmamış. Huriye hanım da bir kere düdüklüyle yemek pişirmiş ama kapağını açamamış. 2 aydır yemek içinde duruyormuş. Peki ne yapacağız? Üst kattakilerin hanımı gezmeye gitti, kocası evde. Bir kere de sen git sor. Tencereyi alıp üst katta oturan komşumuza gittim. Affedersiniz dedim, rahatsız ettim. Sizde düdüklü tencere var mı? Adam övünür gibi göğsünü kabartarak, tabii var dedi. Büyük bir sevinçle, nasıl kullandığınızı öğretir misiniz dedim. Adam, bir dakika içeri buyurun dedi. Beni mutfağa getirdi, bir elini omuzuma koyarak öbür eliyle tavanı gösterdi. Bakınız, tavanda sarı, yeşil, kırmızı renkte soyut desenler vardı. Bunları dekoratif süs sandığım için çok güzel dedim. Demek beğendiniz? Evet. Karımın marifetidir. Bu kırmızılar salça, sarılar da patates, kabartma duranlar da et. Tam mutfak dekoru, bravo. Karınız düdüklü tencereyi ocakta unutursa sizin mutfak tavanında böyle güzel olabilir. Teşekkür edip oradan çıktım. Düdüklü tencereyi karıma teslim edip ne yaparsan yap dedim. Çok becerikli olan karım yeniden uğraşarak tepeliği yerine taktı. Tarifnameye uygun biçimde içine nevaliyi doldurup tencereyi ocağa koydu. Bütün misafirler merakla mutfağa dolmuşlardı. Gözlerimiz düdüklü tenceredeydi. Karım patlar diye korkusundan hava gazını o kadar kısmıştı ki bana kalırsa bu yemek bir yılda pişmezdi. Böyleyken misafir hanımlardan biri, aman ateşi kısın, birdenbire patlayıverir dedi. Karım hava gazı musluğunu biraz daha kıstı. Yaşlı bir hanım misafir, bana kalırsa dedi, tencereyi biraz daha yukarı kaldırmalı ki ateşin tesiri azalsın. Ne olur ne olmaz, birden patlayıverir maazallah. Ama pişirmez dedim. Düdüklü ayol bu, saniyede pişirir. Karım düdüklü tencerenin altına sacayı koyarak düdüklü tencereyi ateşten biraz daha yükseltti. Hepimiz büyük bir heyecan içindeydik. Ha patladı ha patlayacak. Aman kulağınız düdüklü olsun. Düdük öttü mü hemen ateşi söndürün. Ben korkarım. Düt dedi mi tencereyi kapkaldır. Bunun düdüğü düt demiyor, tıs diye ses çıkarıyor. Misafirlerimizden bir bey, aman şu ateşi biraz daha kısın, birden patlarsa dedi. Karım hava gazı musluğunu az daha çevirirken zırr diye bir ses duymasıyla kendini duvara attı. Öbürleri de kaçıştılar. Zırıltının kapı zili olduğunu anlayınca rahatladık. Mutfağın kapısında duruyordum, karıma biraz geriye çekil dedim. Pat diye bir ses. Az kalsın misafirlerden biri kendisini açık balkon kapısından aşağı atacaktı. Bir şey yok canım, kedi kitapları devirmiş. Bir bey, siz şunun altını biraz daha kısar mısınız dedi. Karım hava gazı musluğunu biraz daha kıstı. Tencerenin düdüğünden ses gelecek diye beklemeye başladık. Her tıkırtıda korkuyorduk. Zaman geçtikçe iş şakaya bindi. Misafirler pat diye bağırıp birbirlerini korkutuyorlardı. Yarım saat geçti, 40 dakika geçti, düdük ötmez, açlıktan bayılacağız. Açlığa dayanamayan misafirlerden biri, artık pişmiştir, indirelim dedi. Düdük ötmedi. Demek düdüğü bozuk bunun, şimdiye kadar düdüklü de taş olsa pişerdi. Karım düdüklü tencereyi ocaktan indirince hep birden aa diye bağırdık. Ateş yok ki, hava gazı yanmıyor. Biraz daha musluğu kısa kısa karım ocağı söndürmüş de haberimiz yok. Misafirlerle oturup peynir, zeytin, ekmekle karnımızı doyurduk. Düdüklü tencereyi satın aldığımızdan 7 ay sonra sahip olabilmiştik. Çünkü ancak o zaman kullanmaya başladık. Gerçekten düdüklü tencereyi kullana kullana düşüncemizde bir ilerleme olmuş, bu sefer karım çamaşır makinesinin faziletlerini bana saymaya başlamıştı. Emekli bir paşanın çizmesi. Bakın bakayım bana, gelin buraya. Kim varsa gelsin. Bana şeyimi getirsenize. Hadi ne duruyorsun? Getirin şeyimi çabuk. Ne istediniz? Şeyimi canım. Neyinizi? İlacınızı mı istediniz? Yok canım şeyimi. Hani eskiden giyerdim. Şapkanız mı? Başa değil, ayağa giyilir o. Nasıl bir şeydi acaba? Ayağa giyilir diyorum size. Ha, çoraplarınızı. Ne çorabı efendim? Çoraplarım ayağımda işte. Hay Allah, bir türlü aklıma gelmiyor. Siz de hatırlayamadınız mı? E çorap değil diyorsunuz. Ayağa çoraptan başka bir şey giyilmez mi? Bu benim dediğim çorabın üstüne giyilir. Ha, terliklerinizi istediniz. Değil efendim, terlikle sokağa çıkılır mı hiç? Dışarıda giyilir, ayağa benim dediğim. Öyle söyleseniz de kunduranızı istiyorsunuz. Değil. İskarpin mi? Değil. Papuç, ayakkabı, lastik. Onların hepsi bir. Benim dediğimin koncu uzundur. Evet, potin istiyorsunuz. Potini de nereden çıkardınız? Konçları daha uzundur dediğimin. Anlaşıldı. Bot. Bot mot değil efendim. E nedir peki? Ne olduğunu bilsem söylemez miyim? Hani insanın baldırına kadar gelir koncu. Yoksa çizme mi? Hah işte o. Getirin çizmemi benim. Sizin çizmeniz de mi vardı? Yok muydu? Tabii vardı ya. Ben eskiden çizme giymez miydim? Çizmeli resimlerim bile var. Biz hiç görmedik de ayağınızda. Ne gördünüz ki dünyada? Siz daha çocuksunuz. Demek çizme de giyiyordunuz. Giyerdim ya, ama eskiden, çok eskiden. 40 yıl mı, 50 yıl mı, 100 yıl mı ne oldu? Hey gidi hey, ben öyle bir çizme giyerdim ki. Benden iyi çizme giymesini bilen yoktu o zamanlar. Eskidenmiş onlar. Ne demek eskidenmiş? 40 yıl çok bir şey mi yani? İsa 1964 yıl önce doğmuş, düşünsenize, daha dün gibi. Hadi getirin onu, şeyimi getirin benim. Neydi adı, ne demişsiniz? Çizme. Evet evet, çizmemi getirin, ben çizmelerimi isterim. İsterim çizmelerimi. E ne yapacaksınız? Çizme ne yapılırmış? Elbet ayağıma giyeceğim. Hadi getirin çabuk. Nerededir acaba? Ne bileyim ben, arayın da bulun, evin içinde olacak. Sakın başka bir yerde unutmuş olmayın. Hayır efendim, ayaktaki çizme unutulur mu hiç? Ne durmuş bakıyorsunuz? Hadi bulun çizmelerimi. Hanım, oğullar, damat, gelinler, torunlar, hizmetçiler, uşaklar, aşçı evin içine yayılıp 40 yıl önce giyilen çizmeyi aramaya koyuldular. Ne çizme ne de çizmeye benzer başka bir şey bulunabildi. Sandık odasına da bakalım bir kere. Eski eşyaları nereye kaldırmışsınız? Hırdava sandığında da yok mu? Dolapları da arayalım. Yüklüye baktınız mı? Sakın eski evde kalmış olmasın. Koltukların, kanepelerin altlarına bakın. Mutfak dolaplarında. Orada ne işi var? Oraya konmaz canım. Eskiciye mi vermiştik yoksa? Hurca bakın hurca. Kıvır kıvır eşya hurçtaydı. Hurca baktım yok. Bodrumdadır öyleyse. Bir lastik çizme teki buldum ama delik her yana. Yok canım o değil. Bahçedeki kulübede olmasın sakın. Peki nerede öyleyse, yok işte. Gardırobun ayakkabı gözündedir. Önce oraya baktım yok. Şeye baktınız mı? Baktık. Hay işte. Yok ya, Okan'ın çizmesi. Buldum buldum. Neredeymiş? Tavan arasındaki eski çuvalların altından çıktı. Getirin çizmelerimi. Giyilecek yeri kalmamış ki bunun, tozlu kir içinde. Silkeleyin, fırçalayın, parlatın. İçi örümcek yuvası. Temizleyin. Küflenmiş. Silin. Boyasız bunlar giyilmez. Boyatırız. Tam tıkır kurumuş. Yağlarız. Çatlamış derisi. Olsun. Tabanı aşınmış. Pençeletiriz. Üstü de delik. Yamatırız. Şimdi bunu giyecek misiniz siz? Tabii. Ayağınıza mı giyeceksiniz? Yok, nereye giyilir çizme başka? Yeni bir çizme alalım. Olmaz, onlara ayağım alışmıştır. Haydi bakalım, getirin çizmelerimi. Önce sol tekini. Haydi ya, bismillah. Durun canım, beni itmeyin. Çizmeyi itin beri. Biraz daha. Gayret. Hadi hep beraber. Hop, bir daha. Aşk ile. Hop. Azıcık girdi. Ters giydiriyorsunuz. O çizme öteki ayağınızın. Hay Allah, unutmuşum yahu. Öyle ya, bu benim sağ ayağım. Sol ayağım nerede? Yani sol çizme. Getir onu. Tamam. Hadi bakalım baştan. Öyle itmeyin. Canımı acıtıyorsunuz. Ben bunu eskiden ne kolay giyerdim. Şıp diye geçirirdim ayaklarıma. Hey gidi hey. Eskiden çizmeler bile daha kolay giyilirdi. Zaman iyice bozuldu. Haydi itin biraz daha. Beni değil canım, çizmeyi. Haydi bir daha hep beraber. 1, 2, 3. Hop. Beni çizmeye sokmaya çalışmayın. Çizmeyi ayağıma sokun. E daralmış. Kim daralmış? Ayağım mı? Çizmeniz. Bu çizme giyilecek, çaresi yok. Aman söküldü. Sökülsün. Eyvah, yırtıldı işte. Yırtılsın, neye girmiyor? Yoksa benim çizmelerim değil mi bunlar? Sizin vallahi. Bana doğru, biraz daha, hadi daha canlı. Gayret. Öyle değil. Canımı acıtıyorsunuz ama. Siz hiç hayatınızda çizme nasıl giyilir görmediniz mi? Hele şükür bir tanesi girdi. Getirin öbürtekini. Ama topuğunuz dışarıda kaldı. Kalsın, burnu girdi ya, sen ona bak. Hadi bakalım. Söküldü işte. Sökülsün. Dayanın, sıkı tutun. Yavaş canım, giriyor, giriyor, giriyor. Hadi gayret. Girdi. Tamam işte. Oldu. Şimdi bir de ayağa kalkıp yürüsem. Tutun elimden. Aman. Ay, sıktı, sıkıyor. Çıkarın çabuk. Çivi de varmış, batıyor. Hadi çıkarın, çekin. Çıkmıyor ki. Nasıl girdi öyleyse? Canım acıyor. Çıkarın çabuk. Çıkmıyor. Kesin. Bıçak nerede? Cilet yok mu? Elektrikli tıraş makinesi olur mu? Çakıverin biriniz. Ustura olmaz mı? Var mı ustura? Yok ki, ustura olsa kolaydı. Elinizle yırtın canım. Yırtılmıyor. Of, aman. İşte çıktı. Hah, kurtuldum. Of, bittim. Çabuk bana doktor çağırın. Doktor gelsin. Telefon edin doktora. Şiire düşkün bir iş adamı. Sırılsıklam şair kesildiğimiz yaşlardı. Ayın son günü olduğu için cebimdeki 2,5 lirayı sıkı tutmak zorundaydım. Şairlik günlerimizde 2,5 liranın da haysiyeti vardı yani. İşten çıkınca eve geldim, yeni evliydim. Karım kulakları çınlasın, şimdi kim bilir nerelerdedir, acılı bir sesle, Hasancığım, bir yere gitme de bu akşam yemeği evde birlikte yiyelim demişti. Cebimdeki parayı düşünerek sanki karımın dileğini yerine getiriyormuşum gibi, çok iyi olur şekerim demiştim. Devenin Başı adlı meyhane o zaman Ankara sanatçılarının her akşam toplandığı, sarhoşladığı, şiirler okuduğu, sonra da kavga edip dövüştüğü bir yerdi. Bugün adları ünlenmiş hemen bütün şairler, yazarlar Devenin Başında anılar bırakmışlardır. Evde dönenip durmaya başladım. Meyhaneye gidemediğim için çok canım sıkılıyordu. Yeni yazdığım şiiri meyhanede arkadaşlara okuyamazsam patlayacaktım sanki. Allah kahretsin şu parasızlığı diye içimden söylenip duruyordum. O yana döndüm, bu yana döndüm, ahladım, pufladım. En sonunda sıkıldığımı anlayan karım, Hasancığım istersen haydi git meyhaneye, evde çok sıkıldın dedi. Param olsa bir dakika duracağım yok ya, karıma bütün tersliğimle, bir akşam olsun evde kalmamı istemiyor musun yoksa diye bağırdım. Karım bana belli etmemeye çalışarak ağladı. Az sonra da türküler söyleyerek sofrayı kurmaya başladı. Şu kadar arkadaşım var, işlerinden biri gelse de haydi meyhaneye gidelim dese ya, demez alçaklar. Bende para olunca boyuna ısmarlatır, masa altlarına yuvarlanıncaya kadar şarap içerler. Bende de kabahat vardı ya, meyhaneye gitseydim bana şarap ısmarlayacak vicdan sahibi bir arkadaş bulurdum orada elbet. Nasıl ettim de karımın oyununa geldim, evde kalmaya razı oldum. Karım kocasıyla yemek yiyecek diye güle oynaya türküler söyleyerek sofra hazırlarken de caydım ben gidiyorum diyemezdim ya. Ama sözünden çıkamayacağım, hatırını kıramayacağım bir arkadaş gelse de haydi Hasan dese, ah bir dese, o zaman karım da sesini çıkaramaz. Bir de kapı çalınmaz mı? Kim diye umutla bağırdım. Karım Haydar Bey geldi diye seslendi. Ah, Kemal Haydar mı? Zaten ben onun dünyanın en büyük şairi olduğunu biliyordum. Aslan Haydar. Basamakları ikişer ikişer atlayarak koştum. Daha bir akşam önce meyhanede dargın ayrıldığımız Kemal Haydar'ın boynuna onu yıllardır görmemişim gibi sarıldım. Haydarcığım gel, gel kardeşim, gel canım. Kemal Haydar, bırak yahu dedi, bu saatte evde ne yapacağım, yürü gidelim. Kemal Haydar'ın kulağına fısıldadım. Aman yavaş, karım duymasın. Karım bu akşam da yemeği birlikte yiyelim diye rica etti. Ben de param olmadığı için peki demiş bulundum. Şimdi karım sofrayı hazırlıyor. Demek seni bana Allah gönderdi. Allah değil, beni sana parasızlık gönderdi. Meyhaneye gidecek meteliğim yoktu, ondan geldim sana. Belli, paran olsa gelir miydin hiç? Haydi gidelim de şarap ısmarla. Aman Kemal Haydar, bende de para yok. Kemal Haydar, öyleyse sen evde karınla baş başa yemek ye. Haydi bana eyvallah deyip yürürken koluna yapıştım. Dur yahu, sende hiç mi insanlık yok? Beni burada bırakıp gitmeye utanmıyor musun? Bende 2 lira var. Birer bardak şarap içer döneriz. 2 liraya o zamanın parasıyla birer bardak değil, hem de mezesiyle 2'şer bardak şarap içebilirdik. Kemal Haydar'a 2,5 liram olduğunu söylesem paramın hepsiyle şarap içmemiz gerekecek. Ertesi sabah kahvaltı için 50 kuruş saklamak istediğimden ona 2 liram olduğunu söylemiştim. Öyleyse gidelim, 2 lira yeter dedi. Yeter yetmesin ama buradan nasıl çıkacağım? Sen şimdi karıma bir arkadaşımızın çok ağır hasta yattığını, komaya girdiğini, hemen gidip ziyaret etmemiz gerektiğini söyleyeceksin. Kemal Haydar bu türlü düzenciliklerin baş ustası. Yukarı çıkınca karım sofra hazır dedi. Ben de Kemal Haydar'a yemeğe buyur dedim. O büyük bir üzüntüyle Niyazi çok hasta, zavallı komaya girdi. Senin adını sayıklayıp duruyor dedi. Ya vah vah aman çok üzüldüm. Ben oturamayacağım, sana haber vermeye geldim. Niyazi'ye gelmeyecek misin? Yemek yiyelim de gideriz. Yahu oğlan orada can çekişiyor, sen burada yemek derdine düşüyorsun. Demek çok ağır. Sabaha çıkacağını sanmam, ben gidiyorum. Karımın yüzüne baktım, karım git bari dedi, git de gel, ben seni yemeğe beklerim. Yo, beni bekleme, sen ye şekerim, ben belki gecikirim. Baksana çok hastaymış zavallı Niyazi. Ceketi kapıp sokağa fırladım. Biz gittiğimiz zaman devenin başı tıklım tıklım doluydu. Sanatçılar, yarı ve çeyrek sanatçılar, sanatçı adayları, son soluklarına kadar sanatçı kalmaya yükümlü olanlar, masalarda öbek öbek toplanmışlar, şiirler okuyor, tartışıyor, bağırışıyorlardı. Onlardan birinin arasına girmek için öbekleri dolaştık, kendimize bir yer açamadık. Demek yeni şiirimi Kemal Haydar'dan başkasına dinletemeyecektim. Kemal Haydar'ın da suratı asılınca onun da bu gece şiirini benden başkasına dinletemeyeceği için canı sıkıldığını anladım. Tezgahta dirseklerimizi dayayacak kadar kendimize yer açıp birer bardak şarapla bir iki de çerez istedik. Kemal Haydar hemen arkamızdaki masada tek başına oturmuş içen adamı gösterdi. Kim bu herif, tanıyor musun? Herif deyişi adamın bu meyhanenin müşterilerine hiç benzememesindendi. Adam en lüks bir gazinonun müşterisi olabilecek kalıp ve kılıktaydı. Üç akşamdır burada görüyorum ama tanımıyorum dedim. Evet, üç akşamdır tek başına oturup içiyor. Şu sofrasına bir baksana. Gerçekten de adamın iyice donanmış olan masasında yok yoktu. Kemal Haydar, yahu herif sakın sivil polis olmasın dedi. Sanmam dedim. Neden? Neden olacak, herifin sofrasına baksana bir kere. Şairleri takip ettirecekleri polise bu kadar bol tahsisatı kim verecek? Derken biz arkamızda oturan adamı unutup kendi dalgamıza baktık. Yeni şiirimi okumak için ben tetikte bekliyordum. Ama açık göz Kemal Haydar her zamanki benden atik davranıp yeni şiirini okudu. Nasıl? Şiir okuma sırası bana gelsin diye. Harika dedim. Bir tane daha var. Sen asıl onu dinle diye bir şiirini daha okuduktan sonra sordu. Nasıl? Biraz sonra da ben ona nasıl diye soracağım için şaheser dedim. Bu daha bir şey değil. Sen asıl bunu dinle şimdi. Böyle diye diye şiirlerini okudu. Bardağımızda şaraplar, önümüzde mezeler bitmişti. Ama ben yeni şiirimi okuyamamıştım daha. Bu parasızlıktan nedir çektiğimiz be dedi. Şimdi paramız yok diye şarap içmeyecek miyiz artık? Ne adaletsiz dünya yahu. Şu memleketin iki genç şairinin cebinde birer bardak daha şarap içecek 25'er kuruş yok. Bana bak Kemal Haydar dedim. Evde yarın sabahki kahvaltı için ayırdığım 50 kuruşum daha var. Şimdi o parayla birer bardak şarap içeriz ama bu sefer sen şiir okumayacaksın. Ben okuyacağım. Elbet kardeşim, sıra sende. Oku Allah aşkına. Birer bardak şarap koydurttuk önümüze. Ben de okudum şiirimi. Kemal Haydar sesini çıkarmıyordu. Nasıl buldun diye sordum. Şöyle böyle, kötü sayılmaz dedi. Fena bozuldum. İşte bu Kemal Haydar böyle alçaktır ve her zaman da bu alçaklığı yapar. Nerede olursa olsun önce kendi şiirini okur, dinleyenler o da bizim şiirimizi över nasıl olsa diye onun şiirlerini şöyle güzel, böyle şaheser diye göklere çıkarırlar. Ama o başkasının şiirine dudak büker, burun kıvırır. Bu düzencilikle hepimize büyük şair olduğunu onaylattığı için artık bir daha sözümüzden dönüp de seninkiler de şiir mi sanki, on para etmez diyemeyiz. Bir zaman daha sanattan, edebiyattan konuştuk. Sonra Kemal Haydar, memleketimizde sanatçıya verilen değere bak sen dedi. Evlerimize dönmek için otobüs parası bile kalmadı cebimizde. Kalktık, devenin başının kapısına doğru yönelmiştik ki arkamızdaki masada oturan kelli felli adam birden önümüzü keserek, ''Çok affedersiniz beyler'' dedi. ''Rica etsem acaba masama şeref vermek lütfunda bulunur musunuz?'' ''Ben estağfurullah efendim'' dedim. Kemal Haydar, ''Herif ağzımızdan laf alacak, polis besbelli'' dedi. ''Adam, bendenizi ihya edeceksiniz'' dedi. Garsonun koşturup getirdiği sandalyelere oturduk. Kemal Haydar, ''Herif konuştuklarımızı uzaktan iyice dinleyememiş, daha iyi anlasın diye masasına çağırdı'' diye kulağıma fısıldadı. Galiba ikimizin de içinde konuştuklarımızın çok önemli olduğuna inanmamız için bir polisin bizi gizlice dinlemesi isteği vardı. Aradan yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum ki hükümet maaşlı bir polisini arkamıza koyarsa kendi gözümüzde değerimiz artacak, hükümet bizimle uğraşıyor olacaktık. Kemal Haydar'a yavaşça Ulan zibidi dedim, sanki ne konuşuyoruz da polis bizi dinlesin. Görürsün dedi, bu herif bizi buradan alıp doğru emniyet müdürlüğüne götürecek. Adam bize kendisini tanıttı. Muharrem Uskurucu, yol müteahhidiyim. Kemal Haydar, tabii siz bizi tanıyorsunuz dedi. Muharrem Bey, hayır tanımıyorum dedi. Kemal Haydar bozuldu. Tanımıyor musunuz? Ay siz benim Kemal Haydar olduğumu bilmiyor musunuz? Şair Kemal Haydar. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek şair Kemal Haydar'ı bilmiyorsunuz. Adımı da duymadınız mı? Kitabınız var mı? Okuyamadım. Kitabım var ama basılmadı. Yakında çıkacak. Dergilerde basılır şiirlerim. Adamın polis olmadığına inanmış olacak ki biraz sonra. Peki ama beyefendi, siz bizi tanımıyorsunuz da ne diye masanıza çağırdınız? Müteahhit anlatmaya başladı. Bir iş için bir haftadır Ankara'dayım. Bu meyhane çok hoşuma gitti. Buraya hep aydın gençler, sanatçılar geliyor. Şiiri çok severim. Gençlikte ben de yazardım. Ama sonradan hayata atılıp da iş adamı olunca edebiyattan uzak kaldım. İçimde yalnız bu güzel şeylerin hasreti var. Sizin şurada konuşmalarınıza istemeden kulak misafiri oldum. Ne tatlı, ne güzel şeyler konuştunuz. Hep şiirden, sanattan. Demek adam bizim parasızlıktan şikayetlerimizi duymuş, cebimizde şarap içecek 50 kuruş bile kalmadığını öğrenmiş, acıyıp masasına çağırmış. İş adamı, güzel konuşmalarınızdan faydalanmak, iki genç şairimizi yakından tanımak istedim dedi. Kemal Haydar küstahça, tanı işte dedi, iyi bak da tanı, gözün şair görsün. İş adamı bu açık terbiyesizliği bir iki nazik sözle geçiştirdi. Bu sefer Kemal Haydar daha büyük kabalıkla, senin gibi çok adam vardır, gençliğinde birkaç manzume gevelediği için kendini şair sanan. Şair bozuntuları ne olacak dedi. İş adamı bozuk çizgili bir gülümseyişle, haklısınız dedi. Yan yana otursam kendine gelmesi için Kemal Haydar'ın bacağına çimdik atacaktım. Ama karşı karşıya oturuyorduk. İş adamı yiyip içmemiz için, ne emredersiniz, rica ederim, buyurun dedi. Kemal Haydar, şiire hakaret eden adamın içkisini içmem dedi. Kemal Haydar'a masanın altından bir tekme salladım.